Ayrım 6.
Türkiye'de çıkarcılar bunun peşindedir. AB'nin peşine takılarak Türkiye'yi daha da fakirleştireceksiniz. Bu uzun vadede görülecektir. Abdullah Bey'in o günlerde anlattığı, günümüzde ise 180 derece dönüşle sahip çıktığı bu yanlış gidişi size meclis tutanaklarından ve kendi ağzından aktarıyorum. Dün Refah Partisi milletvekili olarak kara dediğine bugün Dışişleri Bakanı olarak ak diyor. Dün tuğ kaka ilan ettiği AB kapılarında bugün direktif alıyor. Hem de koşullar çok daha fazla ağırlaştı halde. Yazık, ayıp yahu. Oynanan şu komediye, sergilenen şu rezalete bakınız. Durumu kurtarmak için son dakikada Finlandiya'ya acil plan sundular. Türk milletinden gizlenen Kıbrıs planı Finlandiya tarafından açıklandı. Yaptıklarından Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay'ın bile haberi yoktu. Genelkurmay Başkanı Büyük Anıt Paşa'nın dünkü Hürriyet'te yer alan sözleri hükümet açısından bir utanç anıtıdır. Efendim, benim yazı yeri bitti ama Abdullah Bey'in sözleri bitmedi. Ağzından o zaman dökülen incilerin ve bugün oynadıkları komedinin devamı yine meclis tutanaklarından yarınki yazımda sona erecek. İnsanoğlu değişir de değişmenin bu kadarı dünyada görülmüş, duyulmuş şey değil. RP'ye ilginç katılımlar. Bu dönemlerde Refah Partisi'nde oldukça ilginç gelişmeler yaşanıyor. ABD ve Yahudi kuruluşlarına yakın isimler yavaş yavaş Refah çatısı altında toplanıyordu. Partinin önde gelen isimlerinin katılımcıların bu özelliklerini bilmelerine rağmen ses çıkartmayıp bir de herkesten fazla bu katılımları onaylamaları oldukça düşündürücü ve dikkat çekiciydi. Bu durum Nasuhi Güngör tarafından kaleme alınan Yenilikçi Hareket adlı kitapta da tuhaf karşılanıyordu. Örneğin TOBB başkanlığı da yapan Ali Coşkun, Mesut Yılmaz'ın ANAP'ı içinde muhafazakar kanadın önemli isimleri arasında sayılırken, zaman içinde partiyle bağları zayıflamaya başlamıştı. Merkez sağı toparlama adına yapılan her projede adı geçen Ali Coşkun, ABD ile oldukça önemli ilişkilerde imzası olan bir isimdi. TOBB başkanı iken ABD'nin Gladios'unun bir parçası kabul edilen AİD, açık adıyla Uluslararası Kalkındırma Örgütü adlı kuruluşla bir işbirliği anlaşması imzalamış ve bu uzman kuruluşun bilgi ve birikimlerinden yararlanacağız demişti. Ali Coşkun'un attığı imza dönemin ABD Büyükelçisi tarafından parafe edilmişti. Büyükelçi Morton Abramowitz'den başkası değildi. Aynı zamanda CIA'nın Orta Doğu masası şefi de olan Abramowitz, Ali Coşkun'la yakın temasta bulunarak bu anlaşmanın öncülüğünü yapmıştı. Bu transferlerden belki de en dikkat çekici olanlardan birisi gazeteci Nazlı Ilıcak'ın RP'ye katılması oldu. Ilıcak, Akşam gazetesindeki Sözde Demokrat ve özellikle de RP'nin yükselişini haber veren yazılarıyla dikkat çekerken, sık sık RP üst yönetimiyle de bir araya geliyordu. Zamanla bu yakınlaşma Ilıcak'ın RP'ye katılması ve İstanbul'dan milletvekili adayı olmasıyla sonuçlanmıştı. Nazlı Ilıcak uzunca bir süre parti içindeki ayrışmada Erbakan'ın yanında durmaya özen gösterdi. Ancak Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasaklı hale gelmesiyle başlayan süreçte yavaş yavaş yenilikçilerden yana ağırlığını koymaya başladı. Gerçi bugüne kadar Erbakan'ı yanlış yönlendirmişti. Nihayetinde bu ekipten yana tavrını açıkça ilan etti. Bir zamanlar Demirel'in en ateşli destekçilerinden olan Nazlı Ilıcak'la ilgili belki en tuhaf konu, Milli Görüş Hareketi'nin çok önemsediği bir özelliğinin hiç gündeme gelmemesiydi. Sabetay Sevi'ye bağlı Yahudi dönmeler konusunda hayli hassas olan hareket, nedense Nazlı Ilıcak'ın da anne tarafından önemli bir Sabetayist kol olan Kapanilerden geldiği iddialarını dikkate almamıştı. Oysa bu iddialar hareketin yakından tanıdığı ve elinde bulundurduğu Yesevi Zade'nin Yahudilik ve Dönmeler adlı kitabında ayrıntılı olarak ele alınmaktaydı. Nazlı Ilıcak'ın babası Muammer Çavuşoğlu Yunan bayrağını selamlamakla ünlenmiş bir masondu. Bu katılımların ardından partiye Milli Mücadele grubundan Rotaryen ve Mason dünürü olan Cemil Çiçek ve Melih Gökçek de giriyordu. Gökçek, Ankara DGM tarafından 90'lı yılların sonunda gözaltına alındığında, DGM savcısını ilk arayıp ona güvenlerini bildiren ve serbest bırakılmasını isteyen İsrail Büyükelçiliği olmuş, İsrail Büyükelçiliğini Demirel izlemişti. Gökçek, 2001 Mayıs ayını ABD'de geçiriyor, buradaki en önemli görüşme yerleri Yahudi kuruluşları oluyordu. Gökçek, ABD'de Washington Enstitüsü Başkanı Alan Makovsky ile görüşüyor, onun sınavlarından geçmeye çalışıyordu. Gökçek, ABD'ye uçmadan önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson'la da birçok görüşmelerde bulunmuştu. Refah Partisi'nin kapısını çalan bir diğer isim ise Ermeni soyundan gelen kronik İçişleri Bakanı ve hemen hemen bütün değerli vatan evlatlarının onun döneminde katledildiği Abdülkadir Aksu'ydu. Herkes etrafımda toplanırdı. Şahsını övme kitabında Gül, tüm ülkelerin diplomatları ve elemanlarının kendi etrafında toplandığını anlatıyor, verdikleri resepsiyonlara da sadece kendinin gittiğini söylüyordu. Ankara'da her ülkenin milli günleri olur ve bu günlerde resepsiyon verirler. O resepsiyonlara hiç kimse gitmezdi. Partiden sadece ben giderdim. Gittiğimde de sanki toplantının en önemli adamı gelmiş gibi alaka görürdüm. Bu durum benim şahsımdan dolayı değildi tabii. Herkes refahlı birini tanımak istiyordu. Belki eğitimimin, yurt dışında bulunuşumun, İslam Kalkınma Bankası'nda çalışışımın, çeşitli insanlarla beraber oluşumun da etkisi vardı. Hepsi benim etrafımda toplanırdı. Yine bu resepsiyonların birinde ABD Büyükelçisi ile kuytu bir köşede görüşen Gül'e, Büyükelçi D8 projesi ile ilgili olarak, "Sahi gerçekten inanıyor musunuz böyle bir projenin gerçekleşeceğine?" diye sorar. Gül'ün verdiği cevap Büyükelçi'yi bile şoke eder. Aslında inanın böyle bir projenin gerçekleşme şansı üzerinde durmaya değecek kadar bile yok. Ama ne yapalım, işte Erbakan Hoca'nın böyle bir hayal dünyası var. Abdullah Gül yıllarca savunduğu D8 projesinden utandığını açıklamasının yanında adil düzenden de rahatsızlık duyduğunu şu sözleriyle dile getiriyordu. "Ben bazı önemli heyetleri Erbakan Hoca'ya götürürdüm, o da kabul ederdi. Bu kabullerde ben de bulunurdum. Erbakan Hoca tecrübeye binaen çok daha iyi ve gerçekçi takdimler yapabilirdi. Hükümetlerde bulunmuş, başbakan yardımcılığı görevini yapmış, MGK toplantılarına katılmış bir insan Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerini bilerek değerlendirmelerde bulunabilirdi. Ama hoca o kabullerde adil düzen söylemini çok katı bir format içerisinde ifade ederdi. Doğrusu bu ifadeye hayret ederdim. Çünkü realiteden uzak bir üslup kullanırdı zaman zaman. Aman hocam böyle yapmasanız derdik, ama hoca bu üslubunu devam ettirirdi. Ben bu konuşmaların Batı dünyası üzerinde çok olumsuz etki yaptığı kanaatindeyim. Özellikle Avrupa'nın Refah Partisi'ne sahip çıkmamasının altında o zamanki konuşmaların etkili olduğu kanaatindeyim." Tabii samimiyet için anlatıyordu hoca, ama onların mantalitesine uygun bir şekilde değildi bu anlatım. Bir Türk'ü anlatır gibi anlatıyordu. Avrupa ve Amerika'da insan haklarının olmadığını, adil düzenin onları da kurtaracağını. Bunlar bir filozofun konuşma tarzı olabilirdi. Ama ben bu konuşmaların bir siyasetçinin konuşma tarzına uygun düşmediği kanaatindeyim. Gül, adil düzen söylemlerinden duyduğu azabı dile getirmeye şöyle devam ediyordu. "Realiteden çok uzak söylemlerimiz vardı. Kapalı toplantılarda bu çok daha ileri boyutlara gidiyordu. Bunlara gerek yoktu doğrusu. Adil düzen çok güzel bir slogandı, kızıl elmaydı adeta. Ama bir gün iktidara geldiğinizde uygulayacağınız bir proje değildi hiçbir zaman. Onun için iktidar olduğumuzda o hiç dile gelmedi." Çocukların kazaları. 28 Aralık 2005 tarihinde gazetelerde Abdullah Gül'ün oğlu Ahmet Münir Gül'ün adı kazaya karışıyor, kaza sonucu bir kişi hayatını kaybediyor, bir kişi ise yaralanıyordu. Bu olaydan önce Tayyip Erdoğan'ın oğlu sanatçı Sevim Tanürek'e çarparak onun ölümüne sebep oluyordu. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan, 34DM 8144 plakalı Range Rover Jeep'i ile başka bir araca çarpıyor, bu kazada 4 kişi ölüyor, 2 kişi ise yaralanıyordu. Şimdi basında yer alan bilgilere göre Ahmet Münir Gül'ün karıştığı kazayı izleyelim. Çaldıkları otomobille polisten kaçan iki hırsızlık zanlısı girdikleri ters yolda Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün oğlu Ahmet Münir Gül'ün kullandığı otoya çarptı. Ankara'da saat 2.30'da meydana gelen kazada bir zanlı hayatını kaybetti. Ders çalışmak için gittiği arkadaşından döndüğünü söyleyen Ahmet Münir Gül ise hafif yaralı kurtuldu. Ankara'da çaldıkları otomobille polisten kaçan iki hırsızlık zanlısı ters yola girince, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün oğlu Ahmet Münir Gül'ün kullandığı otomobile çarptı. Ahmet Münir Gül, hurdaya dönen otomobilinden hava yastığının açılması sayesinde hafif yaralı kurtuldu. Kaldırıldığı Bayındır Hastanesi'ndeki tedavinin ardından taburcu edildi. Kaza saat 2.30 sıralarında meydana geldi. Çaldıkları 06 FCE 71 plakalı Hyundai marka beyaz otomobille önünde durdukları bir iş yerine girmek isteyen iki hırsızlık zanlısı polis ekibini fark edince kaçmaya başladı. Atatürk bulvarına ters yönden girip izlerini kaybettiren hırsızlık zanlıları Genelkurmay kavşağından dönüş yapıp ters şeritten Eskişehir yoluna kadar devam etti. Yaklaşık 10 kilometre aşırı hızla ters yönden giden hırsızlık zanlıları bu sırada şehir merkezine doğru gelen Ahmet Münir Gül'ün kullandığı 06 AG594 plakalı Hyundai marka gri renkli otomobille kafa kafaya çarpıştı. Hırsızlık zanlılarından biri koltuklar arasında sıkışıp ağır yaralanırken otomobili kullanan EE yaralı olmasına rağmen yakındaki Sayıştay bahçesine kaçtı. Ağır yaralı zanlı bir duvarın dibinde yatarken polis ekipleri tarafından fark edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki zanlıdan birini Gazi Hastanesi'ne, diğerini Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Gazi Hastanesi'ndeki yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Numune Hastanesi'ndeki EE ise tedavisinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Susma hakkını kullanan EE'nin yine hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu kaydedildi. Ankara Bayındır Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Münir Gül'ü Ankara Valisi Kemal Önal, Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz ve Gül'ün yakınları ziyaret etti. Kaza nedeniyle şoke olan Gül, bir arkadaşın evinde ders çalıştıktan sonra evine döndüğünü belirtti. "Otomobil ters şeritten hızla üzerime geliyordu," dedi. Gül'e polis tarafından alkol testi de yapıldı ancak alkole rastlanmadı. Gül yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün oğlu Ahmet Münir'in önceki gece geçirdiği trafik kazasını telaşlandırmamak için babası ve annesine sabah haber verdiği öğrenildi. Gül kazayı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile birlikte bulunduğu Kahire'de dün sabah oğlu Ahmet Münir'in telefonundan öğrendi. Ahmet Münir önceki gece geçirdiği kazayı dün sabaha kadar babası ve annesine haber vermedi. Kazanın ardından Bayındır Hastanesi'ne giden Ahmet Münir, sabah erken saatlerde dışişleri konutuna geldi. Konutta bir süre dinlenerek dün sabahki sınavına hazırlanan Ahmet Münir, daha sonra annesi Hayrun Nisa Gül'ü uyandırarak geçirdiği kazayı anlattı. Ahmet Münir ardından da Kahire'de bulunan babasını telefonla arayıp, "Babacığım ben iyiyim, merak etme," diyerek yaşadığı olayı anlattı. Bilkent Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği öğrencisi Ahmet Münir, dün sabah da okuluna giderek sınavına girdi. Bilkent Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki Ahmet Münir Gül, büyük hasar gören otomobilden açılan hava yastığı sayesinde hafif yaralı kurtuldu. Gül, telefonla yardım istediği arkadaşlarının olay yerine gelmesiyle TBMM logolu bir otomobile bindirilerek Bayındır Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerlerinde kimlik çıkmayan zanlılardan biri otomobilde sıkışırken, diğeri ağır yaralı olmasına rağmen kaçtığı Sayıştay bahçesinde aşırı kan kaybetmiş halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Yol ayırımında AKP. FP'nin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasından sonra Gül ve arkadaşları Saadet Partisi'ne katılmadılar. Artık bir yol ayırımına gelinmişti. Sözde yenilikçiler Erdoğan'ın liderliğinde AKP'yi kurdular. Kurucuların başında Gül geliyordu. Gül kendilerini şöyle tanımlıyordu. "Kendimizi Fazilet Partisi'nin devamı düşünmüyoruz. Popülizmden, abartıdan uzak gerçekçi olacağız. Tek kişi partisi olmayacağız. Birinci önceliğimiz ekonomi olacak," diyen AKP siyasi ve hukuki işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül, "Bizler bireyler olarak dindar olmanın gayreti içindeyiz. Bunun ötesinde din temsilciliği, din partisi gibi şeyler kesinlikle yanlış. Dinci parti de olmayacağız. Aramızda dindar olmayanlar da yer alabilir. Bizler ancak birey olarak dindar olabiliriz. O kadar," şeklinde konuşuyordu. Ancak eski Refah Partili taze AKP'lilerin Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç gibi isimlerin laiklik, demokrasi ve cumhuriyet karşıtı konuşmalarının yayınlanmasının ardından Gül bu konuşmalarını unutuyor ve reddi miras yok açıklamalarıyla farklı bir tavır sergiliyordu. AKP seçimlere girerken karşısında ciddi bir parti olmamasından azami ölçüde yararlandı. Kısa bir sürede büyük bir destekle karşılaştı. 3 Kasım seçimlerinde oyların %35'ini alarak tek başına iktidara geldi. AKP lideri Erdoğan aldığı ceza nedeniyle YSK kararıyla milletvekili olamamıştı. Bu durumda anayasa gereği başbakanlık görevini üstlenemiyordu. Böylece AKP'yi iktidarda temsil etme görevi Gül'e düştü. 1991'de oğlunun sünnet merasimi için Cidde'den Kayseri'ye gelen Gül, yakın dostlarının ısrarıyla girdiği siyaset yaşamını 2002'de emanetçi bir başbakan olarak sürdürüyordu. Koca Sinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Abdullah Gül'ün en eski arkadaşlarından. Aynı mahallede büyüyen, aynı ortaokul ve lisede okuyan iki arkadaşın yolu İstanbul'da da çakışıyor. Yıldız Milli Türk Talebe Birliği, MTT ve Yönetim Kurulu üyeliği ve spor kulübü başkanlığı yaptı. Bekir Yıldız, Abdullah Gül'le ilgili bazı anekdotlar anlattı. Çok vefakar bir insan, sözüne sadık, emin bir kişi. Üniversiteyi bitirdikten sonra doktora çalışması için İngiltere'ye gitti. 2 yıl kadar kaldı sanırım. Bir mektup yazarak serzenişte bulundum. Birkaç gün sonra çıkıp geldi. Oysa doktora yapmak o yıllarda çok zordu. Lisedeyken bizde dünyayı tanıma merakı başladı. Dünyayı tanımanın o dönemdeki en iyi yolu kitaplardı. 5-6 arkadaş dünya klasiklerini paylaştık. Bana Rus, Abdullah Bey'e Fransız klasikleri düştü. Harıl harıl klasik okuduk. Çok uyumlu, kolaylaştırıcı bir insandı. Birlikte sinema ve fotoğrafçılık çalışmaları yaptık. Ulusal sinema açık oturumlarını Abdullah Gül organize etti. Metin Erksan, Yücel Çakmaklı, Halit Refi gibi yönetmenler katıldı. Bu oturumlar sadece sinema ile sınırlı değildi. Farklı kesimler arasında açılan bir diyalog kanalıydı. Kemal Tahir, İdris Küçük Ömer gibi solda yerli duruşu temsil eden aydınlarla ortak bir paydada buluşmanın ilk adımlarıydı. O yıllarda üniversitelerde kanlı çatışmalara varan ülkücü devrimci kutuplaşması vardı. Bizim pozisyonumuz bu nedenle çok kritikti. Hem bu çatışmalara dahil olmamak hem de iki gruba yanlış yaptıklarını anlatmaya çalışıyorduk. Gül o yıllarda radyoya sık sık çıkan halk müziği sanatçısı Muzaffer Sarı Sözen'i dinlerdi. Birlikte Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne ve Milliyetçiler Derneği'ndeki musiki meclislerine dinleyici olarak katılırdık. Gül benim deruhte ettiğim spor çalışmalarından da hiç eksik olmazdı. İyi de Beşiktaşlıdır. Çok kararlı, metanetli, olaylara çözücü olarak yaklaşan bir kişiliği vardı. Aramızda bir mesele çıksa bunu Abdullah Gül çözerlerdik. Bugün AK Parti'de olan pek çok isim 30-35 yıldır tanışıyorlar. Bu nedenle çok iyi bir orkestra olacaklarını, memleket için iyi şeyler yapabileceklerini düşünüyorum. Bekir Yıldız'ın açıkladığı gibi 30-35 yıldır bir arada olan insanların birlikteliğinde yağma, talan, soygun ve vurgun had safhaya ulaştı. Madenler, limanlar, başbakanın kardeşinin patronu olan Ofer gibi İsrailli iş adamlarına, Telekom Yahudilere, bankalar Yunanlara, Aysel İtalyanlara, Telsim gittiği her ülkede üst düzey insanları dinlemekten sabıkalı Vodafone'a satıldı. Satılmayan değerlerimiz kalmadı. Başbakan ülkeyi pazarlıyoruz derken un akıtan babalar gibi satarız şeklinde konuşuyordu. Gül'ün arkadaşı Yıldız Baykal'la 2 gün tartıştık diyerek şunları söylüyordu. İstanbul'da MTTB'de birlikte çalıştık. 1974 ya da 1975'te. Aralarında Maliye Bakanı Deniz Baykal'ın olduğu bir grup CHP'li öğrenci olaylarının nedenlerini araştırmak üzere bizimle de görüşmek istediler. 10 kişilik bir heyet oluşturduk. Heyetin başında Abdullah Gül vardı. Arkadaşlar olarak konuları paylaştık, iyi bir hazırlık yaptık. CHP heyeti İstanbul'a geldi, yuvarlak masa etrafında toplandık. Abdullah Bey işin ekonomik boyutunu anlattı. CHP heyeti çok şaşırdı. 2 saatlik bir görüşme 2 güne sarktı. VASP'lar. Gül AKP ile ilgili olarak da tek kişilik bir parti olmayacaklarını, geçmişteki yanlışlara dönmeyeceklerini belirterek, siyasette tebliğde bulunmak değil, hizmet etmek istiyoruz, bütün Türkiye'nin partisi olmak istiyoruz diyordu. Gül, biz bu ülkenin VASP'larıyız diyerek AKP'nin merkez partisi olacağını vurguladı. Açılımı White Anglo-Saxon Protestan, yani Beyaz Anglo-Saxon Protestan. VASP'lar Amerika'da tamamen merkezcil eğilimleri temsil eden, Amerikan çıkarlarını her şeyden üstün tutan, yerleşmiş, meşru, devleti yöneten kadroyu işaret ediyor. İyi eğitimli olan VASP'ların belli başlı nitelikleri, modern, protestan, düzenli olarak kiliseye gidecek kadar dindar olmaları. Tabii ki SİHA denetiminde faaliyet göstermeleriydi. Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir siyasi parti en yetkili ağızlardan ABD'yi yöneten kadroların bir parçaları olduklarını ilan ediyordu. Abdullah Gül'ün İngiltere'de eğitimden geçerken kilisede kıldığı namazları bu mantıkla değerlendirmek, Kayseri'de Ermeni papazlarla çektirdiği fotoğrafları bu açıdan izlemek gerekiyordu. Her nedense aklıma ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın "Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar değerlidir" sözleri aklıma geliyordu. Kondi. İsrail, İngiltere ve ABD'lilerle çok sıkı ilişkiler içinde olan Abdullah Gül, Rice'a Kondi şeklinde hitap ettiğini söylüyor, Kondi'nin de ona Abduş demesi gerektiği esprileri yapılıyordu. Ancak bunca dostlarının ortak çabaları sonucunda Avrupa'nın hemen hemen tamamı sözde Ermeni soykırımını tanıyor, Türk insanına vize üzerine vize koyuyor, koydukları vizenin şartlarını ağırlaştırıyorlardı. Ülkemizi Avrupa Birliği'nin kapısından bile baktırmıyorlardı. Kondi'nin yakın dostu Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, 9 Nisan 2007 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ı arayarak Kerkük'e karışırsanız Diyarbakır'a karışırız diyen Barzani'nin uyarılmasını istedi. AKP hükümeti her politikasını ABD'ye göre belirliyor. Türkiye Kerkük'e karışırsa biz de Diyarbakır'a karışırız diyen peşmerge lider Mesut Barzani için Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ı arayarak "Bu açıklama bizi çok rahatsız etti. Kendisi bunu tekrarlamama konusunda uyarılmalı" mesajı veriyordu. Ancak Kondi Abduş'a bu konuda yüz vermiyor, Barzani'ye bildiğini yap diyordu. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile G8'leri de içeren Dışişleri Bakanları düzeyindeki Irak Konferansı'nın İstanbul yerine Mısır'ın Şarm el Şeyh kentine alınmasında da Barzani ve Talabani'nin rol oynadığı belirtildi. Barzani'nin açıklamalarını bu engellemeyle değerlendirdiklerini belirten bazı kaynaklar, Şubat ayında Kaide ile bağlantılı olduğu öne sürülen Sünni grupların İstanbul buluşmasına ABD'nin tepkisinin de kullanıldığını aktardı. Rice ise Gül'e Irak konusunda uluslararası bir başka toplantının da Türkiye'de olması için çalışacağını aktardı. Tabii ki Gül her zaman olduğu gibi bu konuda da çok bekleyecekti. Abdullah Gül de Türklükten rahatsız. Tayyip'in danışmanı Mehmet Metiner, Yemyeşil Şeriat kitabının 481. sayfasında Abdullah Gül'ün "Ne mutlu Türk'üm" diyene sözünden duyduğu rahatsızlığı ve konuyla ilgili bazı açıklamalarına yer veriyordu. Abdullah Gül, asıl çözüm İslam kardeşliği. O dönemde İslamcı siyasetçilerimizin yani RP'de siyaset yapan aktörlerin şiddet sarmalındaki Kürt sorununa ilişkin neler dediğine bakmakta yarar olduğu kanısındayım. O gün söylenenler ile bugün söylenenler arasındaki farkı görmek açısından çok gerekli ayrıca. Osman Tunç'un yönettiği DYP'den Baki Tuğ, DEP'ten Remzi Kartal ve RP'den Abdullah Gül'ün katıldığı Kürt sorununda şiddet, siyaset çekişmesi başlıklı açık oturumda Gül'ün söyledikleri o günkü anlayışına uygun dini bir söyleme yaslanıyordu bütün bütüne. Bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül o tarihte Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili sıfatıyla bakınız neler diyordu.